Ayrım 4. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 55. Yeliz için bu eve alışmak çok da kolay değildi. Bundan önceki evleri daha büyük, kısa zaman önce de bir tadilat geçirmişti. Eşyaları da zor sığdırabilmişti aslında. Yeliz görseydi bu evi asla tutmasına izin vermezdi. O görmeden özellikle tutmuş olmalıydı. Birkaç ev göstermiş, Yeliz beğenmeyince evleri göstermekten vazgeçmişti. Yeliz'e sözleşmeyi yaptıktan sonra şöyle bir göstermişti. Tam olarak da evi temizlemeye gelince görmüştü. Görür görmez de Sadık ile büyük bir kavga etmişlerdi. Burası ha? Sadık, evet ne var? Yeliz gözlerini iyice açarak, Sadık sen delirmiş olmalısın. Şu evin haline bak, kabus gibi. Uzatma Yeliz, ev sahibiyle anlaştık dedim. Yeliz yanındaki duvara vurarak, beni ilgilendirmez, vazgeçtim de. Bir sorun oldu de, ne dersen de ama bu evde yaşamayalım. Sadık başını diğer tarafa çevirerek, benden bu kadar ev falan arayamam daha. Yeliz yeniden ağlamaya başlamıştı. Bak ben bu evde yaşamam. O zaman sen git, ben burada yaşayacağım. Yürümeye başlayan Sadık'ın kolundan tutmuştu. Giderim, terk ederim seni. Sadık da sinirlenmişti. Yeter artık, çocuk gibi davranmayı bırak. Bir sandalyeye oturmuş, ağlarken eliyle yüzünü kapatıyordu. Yapma ne olur, ne ben yaşayabilirim ne de eşyalarımı sığdırabilirim. Onun bu halini görünce Sadık biraz sakinleşmişti. Yeliz, sana daha önce de anlattığım gibi bu yalnızca geçici bir süre. Şimdilik idare et. Kontrat zamanı bitsin, yeni bir ev ararız. Gözyaşlarını silerken, söz mü? Sadık gülümseyip başını sallamıştı. Yeliz de sonunda çaresiz kabul etmişti. Her ne kadar bu eve alışması, bu evi doğru düzgün bir ev haline getirmek zor da olsa yaşayacaklardı işte. Yeliz yatağından kalkmış, yüzünü yıkayınca gidip televizyonu açmış, mutfağa geçmiş, kahvaltısını hazırlıyordu. Çay fokur fokur kaynarken tostları da hazırdı. Hepsi tepsideki yerini almıştı bile. Yeliz tam tepsisiyle oturma odasına geçmişken kapı çalınıyordu. Yeliz tepsisini köşeye bırakıp kapıyı açmaya gitmişti. Kapının önünde kısa boylu, oldukça şişman, orta yaşlarda olan bir kadın duruyordu. Buyurun. Merhaba canım. Ben ev sahibinizin karısı. Aa merhaba. Nasılsın? İyiyim siz. Sağ ol ben de iyiyim. Sıcakkanlı gibi görünen kadın Yeliz'in elini tutup elinin üzerine dokunmuştu. Dün kızı göndermiştim bir ihtiyacınız var mı diye de yokmuş herhalde. Dün eşyaları taşımak için sadece eşim gelmişti. Ben akşam geç geldim. Karşılaşmadım ama yine de sağ olun. Taşınma işi tamamen bitti mi? Yapılması gereken birkaç şey dışında bitti sayılır. Olur olur, telaş yapma, hepsini yavaş yavaş yaparsınız. Yeliz gülümseyerek başını sallamıştı. Bu arada adım Fadime. Ben de Yeliz. Gülüşmüşlerdi. Fadime, sana bir ara hayırlı olsuna geleceğiz. Tabii, ne zaman isterseniz beklerim. Yine sorarız sana, senin tam yerleşmeni bekleriz. Nasıl olsa bol bol görüşürüz. Peki, bu arada ne zaman bir ihtiyacın olursa gel, çekinme. Teşekkür ederim. Gülüşmüş ve kapı yeniden kapanmıştı. İçeri girer girmez köşeye koyduğu tepsisini kucağına almış ve televizyon kumandasını da yanına getirmişti. Tostlar, çay ve televizyonda konuşulanlar olabildiğince sıcak, dışarıda hava ve Yeliz'in kalbi olabildiğince soğuktu. Günlerden ne olursa olsun, pazartesi, salı, çarşamba olsun, istersen perşembe, cuma, cumartesi, hatta pazar. Ne önemi var? Bir an gelirmiş, bir gün yaşanırmış, tüm günlerden farklı. Aynı olsa da seni karşılayanlar, sen aynı değilsindir artık. Handan yine yorucu bir gün yaşamıştı. Büyük bir mağazada bir standın başında duruyordu. Ama mağazanın her köşesinden çağırıyorlardı. Güneş iyiden iyiye gökyüzünü terk etmişti ki, Handan elinde küçük bir poşetle eve doğru ilerliyordu. Elindeki poşette mağazada durduğu standtan iki ruj almıştı. Eve doğru ilerlerken aklına gün içerisinde de ara ara gelen, dün gördüğü, bugün de karşılaştığı o etkileyici adam gelmişti. Ne hoş adamdı doğrusu. Gün içerisinde nedenini bilmeden Murat'ın telefonlarını açmamıştı. Murat ise öğle arasına yakın mağazaya gelmişti. Onu yemeğe götürmek için bir saat yanında beklemişti. Handan onun ile konuşmak istemiyordu. Diğer zamanlarda düzenlemekten nefret ettiği standı düzenliyordu, Murat'la konuşmamak için. Öğle arası vakti gelince her zaman Handan'ın gitmekten çok hoşlandığı bir lokantaya gitmişlerdi. Murat defalarca elini tutmaya çalıştıysa da saçını düzeltme, çantasından bir şey alma gibi bahanelerle elini çekiyordu. Ona sarılmak istediğinde ise başka zamanlar söyleyemediği bir şeyi bir tanıdık görecek diyordu. Murat, neyin var aşkım bugün? Hiç. Diyorum ki yavaş yavaş evlere bakalım. Donuk gözlerle. Ne evi Murat? Daha ne zaman evleneceğimiz belli bile değil. Murat gülümseyerek, ben en kısa zamanda olması için elimden geleni yapacağım. Bence acele etmeyelim. Olur mu bir tanem? Ben sabırsızlıkla bunu bekliyorum. Yemekler lezzetli olmuş değil mi? Şu banka kredisi azalsın, o zaman düğün salonu bakmaya bile başlarız. Hava da bir bulutlu bir güneşli. Murat canı sıkkın bir şekilde. Neyin var Andan? Evlilik konusunu neden kapatmaya çalışıyorsun? Hayır, kapatmaya çalışmıyorum da erken daha. Olsun, biz planlarımızı yapalım. Hiçbir ayrıntıyı düşünmek zorunda kalmayalım daha sonra. Üstelik biliyor musun, belki de babam bize şu yeni yapılan evi vermeyi kabul eder. Öyle mi dedi? Yok, o demedi de ben alttan çalışmaya başladım. Yani yine yağ yakma vakti geldi. Başarıya giden her yol mübahtır. Handan içinden, tam sana göre bir düşünce. Sen de hiç mi gurur, hiç mi onur yok? Hayatı boyunca kendi kendine bir başarıya ulaşamayan sen ancak babanın kulu kölesi olarak elde ediyorsun her şeyi. Murat, o zaman eve daha rahat para harcarız. Hangi eve? Murat gülümseyerek, bizim aşk yuvamıza. Handan pencereden dışarı bakarken Murat devam etmişti. Evimizde çocuk odasını özel olarak dekore ederiz. Şeker bir yatak, farklı renkte bir duvar boyası. Handan elindeki peçeteyi evirip çevirdikten sonra, Murat kalkalım mı? Neden? Hala yarım saatimiz var. Bugün biraz içim daralıyor. Kalkıp hava almak istiyorum. Peki, bir yandan da mağazalara bakarız. Çantasını toplarken, Murat, ben yalnız hava almak istiyorum. Neden? Handan içinden, düş yakamdan Allah'ın belası düş. Ona, dedim ya içim daralıyor. O zaman senin birkaç adım ötende yürüsem. Handan kaşlarını kaldırmıştı. Murat çok iyi bilirdi ki bu kaşlar, bu bakış yağmurdan önceki bulutları ifade ederdi Murat için. Bu nedenle kendine şöyle bir çeki düzen verip, tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Ayağa kalkmışlardı. Murat hesabı öderken Handan lokantadan çıkmış, anlamsızca yürüyordu. Yollar bazen hiç tahmin bile edemeyeceğin duyguları hissettirebilirdi insana. Yanından geçen mutlu bir çift, elindeki simidi yiyip yürüyen bir çocuk, balon satan yaşlı bir adam. Hiç düşünmek istemese de onu, Murat'ı düşünüyordu işte. O, hayatının geri kalanını geçireceği adamdı. Bunu gerçekten istiyor muydu? Hayallerinin erkeği o muydu? Hayatından ansızın çıkıp gitseydi, üzülür müydü? Sorular, sorular. Hiçbirinin cevabı yoktu. Belki de vardı da kendine bile itiraf edemiyordu. Ne çok sormuştu, ne oldu bugün sana diye. Ne diyebilirdi ki Andan? Dün bir adamı gördüm, çok hoş bir adamdı. Onu görünce de bir kez daha anladım ki seni sevmiyorum. Bitsin ve git benden, çok uzaklara git. Handan tam eve girecekti ki başını kaldırıp üst kata bakmıştı. Acaba eve gelmiş miydi? Bir de şu karısı, o gelmiş miydi? Nasıl bir kadındı? Handan çok merak ediyordu bu kadını. Kararlıydı, eve gider gitmez kadının evlerine gelip gelmediğini öğrenecekti. Zaten annesi durmamıştır. Eğer kadın geldiyse onu bir ziyaret etmiş ve onunla konuşmuştur. Ondan öğrenecek ve bir bahaneyle yukarı çıkıp kadını görecekti. Bu isteğin nedenini de bilmiyordu ama işte istiyordu. Dış kapıyı açmış, eve doğru ilerlerken yukarıdan bir ses geliyor mu diye dikkat kesilmişti. Ama evlerinden gelen kardeşlerinin sesinden başka ses duyulmuyordu. Kapıyı açınca annesinin sesini duymuştu. Yine mutfaktaydı. Diğer zamanlarda olduğu gibi direkt odasına geçip üzerini değiştirmemişti. Önce mutfağa, annesinin yanına gitmişti. Annesi mutfak balkonundan sarkmış, karşı apartmanda oturan komşularıyla konuşuyordu. Fadime, dur bakalım, ben ona haber yolladım. Komşu, ne zaman? Dün pazarda halasının kızını gördüm. Hazır yakalamışken söyleyiverdim. Desinler de bir gün gidelim. İyi olur ancak bize gelir. Bu sefer kabul etmezse evimden içeri almayacağım. Vallahi kız ben de öyle yapacağım. Sen yeni gelişmeyi duydun mu? Hangisini? Bir müddet beklemişti. Konuşmanın uzun süreceğini anlayınca odasına geçmişti. Üzerini değiştirmiş, aldığı rujların birini çantasında taşıdığı makyaj çantasına koymuşken, diğerini ise dolabında bulunan büyük makyaj çantasının içerisine koymuştu. Annesinin konuşmasının bitmiş olduğunu umarak odasından çıkmıştı. Neyse ki annesinin konuşması bitmişti. Ama şimdi de yemeği hazırlamak için telaş içindeydi. Yine de bir denemeye değerdi. Fadime Hatun, ben geldim. Sohbet muhabbetten beni görmüyorsun bile. Annesi önce Handan'a bakmış, sonra başını geri çevirerek işine devam etmişti. Aman aman, hoş geldin. Sohbet epey koyuydu, kim bilir ne dedikodular vardır. Handan'ı yavaşça iterek çekil ayak altından. Gülümseyerek hadi hadi dökül bakalım ne konuşuyordun hararetli hararetli. Gelip yardım edeceğine laf mı ediyorsun? Aa sen yeter ki iste. Ne yapayım söyle. Annesi gözünü kısarak kızına bakmıştı. Hayırdır, hangi dağda kurt öldü de sen yardım etmeyi kavgasız kabul ettin? Gerçekten de öyleydi. Handan iş dönüşleri yorgun olduğunu söyleyip yardım etmezken izinli olduğu günlerde de bir izin günüm var, onda da iş mi yapacağım diye hiçbir işe elini sürmezdi. Şimdi ise annesi salatayı yaparken Handan ise yemekleri tabaklara doldurmaya başlamıştı. Fadime, hakikaten kız sen bu tembellikle evlenince ne yapacaksın? Handan başka zaman olsa annesine bağırır ve yaptığı işi tezgahın üzerine fırlatır giderdi. Şimdi annesine göz ucuyla bakmış ama hiçbir şey söylememişti. Sulu patatesleri tabakları doldurması bitmiş olan Handan şimdi de pilavları tabakları dolduruyordu. Annesi gülerek, herhalde bu işleri de Murat Zavallısı'na yaptıracaksın. Anne, bak sustukça üzerime geliyorsun. Handan'ın şu an duymak istediği son insan bile değildi Murat. Zaten bütün gün kurtulamamıştı. Bir de şu an aklına getiriyordu annesi. Elini sallayarak, aman aman yine deli tarafın tutmasın. Sustum sustum. Handan'ın pilavları da doldurması bitince hepsini tepsiye koyuyordu. Annesi ise salatayı bitirmiş, sadece ekşi için dolaba yönelmişti. Dolaptan nar ekşisini almış, masaya doğru ilerliyordu ki Handan, söyle bakalım yeni komşunla tanıştın mı? Annesi nar ekşisini salatanın üzerinde gezdirmiş, şişenin kapağını kapatıyordu ki, tanıştım. Nasıl bir kadın? Fadime nar ekşisini de dolaba koymuştu. Salatada tepsideki yerini almıştı. Handan'a dönüp, ben tepsiyi götüreyim de sen de Cihan ile Gürkan'a yemek hazır diye haber ver. Annesi tepsiyi almış mutfaktan çıkarken Handan öylece kala kalmıştı. Bir an durduktan sonra kardeşlerinin odasına doğru ilerlemişti. Odayı açınca annesinin ders çalışıyor zannettiği kardeşlerini, birini yine bilgisayarın başında, diğerini ise elinde telefonla oynadığını görmüştü. Alaycı bir tavırla, dersinizi bölmüş olacağız ama yemeğe gelin haydi. Cihan bilgisayardan başını kaldırmıştı ancak Gürkan oralı bile olmamıştı. Tamam ya, geliyoruz. Kaşlarını çatarak, ne zaman? Cihan, işimiz bitsin de. Handan, aman ne önemli işiniz varmış. Gürkan, bize göre önemli. Sen de bizi meşgul etme de çabuk bitsin. Parmağını sallamış ancak onlar kendisine bakmadığı için bunu görememişti. Saygılı olun. Cihan, bize iyilik yapmak ister misin? Ne gibi? Sen ister misin önce söyle de. İsterim. İyi o zaman. Bize bir tepsi hazırlayıp yemeğimizi buraya getir. Gürkan, haydi abla ne güzel olur. Handan, yok ya, başka isteğiniz var mı? Gürkan, ne var bir defa da isteğimizi yapsan? Handan, geliyor musunuz yoksa anneme söyleyeyim mi? Gürkan, geliyoruz geliyoruz sen git. Handan, hem umursanmamanın verdiği hem de az önceki annesiyle konuşmasındaki başarısızlığının verdiği sinirle kapıyı hızla çarpmıştı. Annesi yine mutfaktaydı ama yanına gitmeyecekti. Biliyordu ki iş yaparken ağzından laf almak mümkün değildi. Hele şu yemek bir yensindi. Nasıl olsa öğrenirdi. Handan salona geçmişti. Babası yine masanın baş köşesine oturmuş, elinde bir parça ekmek, televizyondaki habere dalıp gitmişti. Handan babasıyla hiç konuşmadan masaya oturmuştu. ne de olsa konuşsa bile babası duymayacaktı. Birkaç dakika sonra annesi elinde su bardakları ile içeri girmişti. Bardakları masaya koyarken Handan'a dönmüş ve kardeşlerinin oturma odasından bozma odasını işaret ederek "Söyledin mi şunlara?" Cevap vermeden başını sallamıştı. Handan'ın kimseyi beklemeye niyeti yoktu. Yavaş yavaş yemeye başlamıştı. Annesi kardeşlerinin gelmediğini görünce salondan çıkıp odalarına doğru öyle bir bağırmıştı ki gelmemeleri mümkün değildi. Handan hafifçe gülümsemişti. Dakikalar sonra kardeşleri ve annesi de gelmiş, yemeklerini yemeye başlamıştı. Pek az konuşmuşlardı. Odayı yalnızca şu haberdeki adamın bağırtıları dolduruyordu. Babası da ara sıra haberdeki olaylara sinirlenip küfür ediyordu. Handan yemeğini bitirmiş, ellerini yıkayıp odasına geçmişti. Usul usul annesinin sesini dinliyordu. O mutfağa geçtiği zaman o da geçecekti ve bu sefer başarılı olacaktı, kafaya koymuştu. Dakikalar sonra kardeşlerinin odasının kapısı kapanmış, annesinin sesi mutfaktan gelmeye başlamıştı. Uzandığı yatağından yavaşça kalkıp mutfağa doğru ilerlemişti. Onu gören annesi, "Üf, gel de yardım et biraz." Tuhaf kadındı şu annesi. Yıllar önce babasına binbir baskıyla bulaşık makinesi aldırmış ama kullanmaya kıyamıyordu. Bugünkü gibi bulaşıklar dağ gibi olsa da teklif bile edilemezdi ona. Annesine göre bulaşık makinesi bir gösteriş, bir hava atma aracıydı. Gün yaptığı zamanlarda komşuları görsün bulaşık makinesini de yok demesinler diye kullanılan bir araçtı ona göre. Handan da tezgahın başına geçmişti. Annesi deterjanlıyor, o duruluyordu. Bir müddet sonra, "Fadime Hatun, az önce sana bir şey sormuştum." Göz ucuyla kızına bakarak, "Suyu çok açma, sıçrıyor." "Tamam tamam da beni bir dinlesen." İşine devam ederken, "Ne? Üst komşuna tanıştın mı?" "He, tanıştım dedim ya. Nasıl bir kadınmış?" "Yavaş biraz kız. Böyle iş mi yapılır?" Handan yavaş yavaş sinirleniyordu. Neyse ki annesi devam etmişti bu sefer. "İyice bir kadına benziyor." "Öyle mi? İşte bakarız ileride." Gülümseyerek, "İlk izlenim iyi yani." "Çok da bir konuşmadık. Ne bileyim şimdiden. Zamanla anlarız. Yeni gelinmiş herhalde." "Daha bir iki ay olmuş çiçeği burnunda. Ne konuştunuz?" "Dedim ya, oturup öyle uzunca konuşmadık. Kapı önünde bir iki laf attık." "Seni içeriye davet etmedi mi?" "Yok, sabah gittim, belki ondandır. Ev düzgün falan değilse. Yani biraz dağınık, biraz görgüsüz bir kadın." "Dur hele, ne tez yorum yaptın?" "Bardaklar ve kaşık çatal bitmişti. Annesi şimdi tabaklara geçmişti." "Peki güzel mi?" "Uykudan kalkmış haliydi." "Olsun canım, az çok belli olur. Güzel kadın herhalde." Yüzünü buruşturarak, "Sen herkese güzel dersin zaten. Neresi güzeldi mesela?" Şaşkın bakarak, "İşte güler yüzlü, hoş kadın." Handan'ın içindeki merak daha da artmıştı şimdi. Bir an önce görmek istiyordu. "Kız anne, şu yemeklerden biraz yukarıya da götüreyim mi? Hiç olacak şey mi?" "Niye olmasın ki, ne bileyim hem. Yemek saati geçmiş. Alın bunlar bizden arta kalan" der gibi. "Yok be, biz yemeği erken yiyoruz. Millet asıl yeni yeni yemeğini hazırlıyor." "Olur mu ki?" "Olur be anne, hadi." "İyi o zaman, şunları bitireyim de bir tabak çıkarırım." Şirin görünmeye çalışarak tüm gülümsemesiyle, "Sen hiç zahmet etme, ben çıkarırım." "İyi o zaman." Handan ellerini yıkamış kuruluyordu. Fadime, hani bana yardım ediyordun?" "Olmaz anne, yemek saati iyice geçmeden götüreyim." Handan bu sırada dolaptan bir tabak almış, sulu patatesi koyuyordu. "Yine işten kaçma yolu buldun." "Nankörlük yapma anne, bugün sana çok yardım ettim." Handan tabakla mutfaktan çıkmış, tabağı vestiyerin üzerine koyup terliğini aramış ve hemen bulup giymiş, hızlı hızlı yukarıya doğru çıkıyordu. Nedense kalbi de hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Birer hissedersin boğazında. Nereye gitsen seninledir. Ne ansızın sıkıp öldürür seni, ne de özgür bırakır ruhunu. Vakkas, "Şu ellerimin haline bak. Gavur oğlum bunlar, gavur." Ahmet, "Sen yine iyisin. Geçenlerde bizim hala oğlu anlatıyor. Eli kanamış da iş acele deyip de yine durmasına izin vermemişler." "Bana da izin vermezlerdi de ustabaşı fabrikadan çıkıp işi var diye gidince biraz elimi dinlendirdim." "Şanslısın oğlum." "Bizde şans ne gezer? Bu fabrikada çalışan adam şanslı olsa kaç yazar?" "O da doğru ya." Gülüşmüşlerdi. Sadık yine fabrikadan iki arkadaşıyla çıkmıştı. Yine canını çıkarana kadar çalıştırmışlardı. Yol ayrımına kadar Ahmet ve Vakkas ona eşlik edecekti. Onlar konuşuyordu ama Sadık yalnızca dinliyordu. Konuşmaya bile hali kalmamıştı. Üstelik bir de eve gidince konuşmak zorundaydı. İyisi mi şimdi susaydı da enerjisini yenilse saklasaydı. Vakkas, zaten sana yaptıklarını da gördüm. Ahmet, ya az bir şey dinleneyim dedim de gelip kafamın ortasına bir yumruk attı ki sorma gitsin. Elimiz mecbur olmayacaktı ki sen o zaman görecektin. Ahmet, Sadık canını fabrikada mı bıraktın? Sadık, yok be abi kafam kaldırmıyor artık. Vakkas, ha abi ben anladım yeni evli olunca. Ahmet ile Vakkas'ı bir gülme almıştı. Gülmeleri bitmeden de ikisi birden Sadık'ın sırtına vurmaya başlamıştı. Sadık yol ortasında rezil olduğunu düşünerek yapmamaları için hızlı hızlı yürürken onlar koşmaya başlamışlardı. Koşarken de bir yandan Sadık'ın eve gidince karısına neler yapması gerektiğini bağıra çağıra söylüyorlardı. Sadık iyice etrafa rezil olmuştu ki neyse ki yol ayrımı gelmişti. Sadık otobüs bekleyecek, onlar ise diğer yola sapıp gideceklerdi. Ahmet, ha bu arada Sadık sen ustabaşının ne dediğini duydun mu? Sadık şaşkın şaşkın bakmıştı. Yoksa kendisiyle mi ilgiliydi? Ne dedi? Gel oğlum ulu orta söylemeyeyim, kulağına söyleyeyim. Sadık iyice yaklaşmıştı Ahmet'e. O sesini düşürerek, bu gece dene. Sorun olursa yarın sana bir iki ders vereyim. Sadık Ahmet'i hınçla itmişti. Tam bağıracaktı ki duraktaki kalabalığı görüp susmuştu. Ahmet ile Vakkas kahkahalarla yan yola sapıp gitmişlerdi. Sadık epey sinirlenmişti. Neyse ki çok beklemesi gerekmemişti. Otobüsü hemen gelmişti. Sadık otobüse binmişti. Neredeyse uyuyup kalacaktı. Tutunduğu demire başını koymuştu. Uykuya dalacağını anlayınca başını demirden tekrar kaldırmıştı. Uzunca süren yolculuktan sonra durakta inmişti. Yol oldukça ıssızdı. Yalnız evlerden gelen ışıklar aydınlatıyordu sokağı. Uzun, dar sokaklarda yürüyerek evine ulaşmıştı sonunda. Dış kapıyı açmış, merdivenlerden çıkıyordu. Çalınan kapı dakikalar sonra açılmıştı. Kapıda sarı saçları beline kadar uzanan, kendi boylarında buğday tenli ve kendinden 5-6 kilo fazla bir kadın duruyordu. "Merhaba, ben ev sahibinizin kızıyım." Tabağı karşısında duran kadına uzatmıştı. Merhaba, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Handan amacına ulaşmış, kadını görmüştü sonunda. Artık lafı uzatmasına gerek yoktu. Tam merdivenlere yönelmişken tabağı verdiği kadın yeniden konuşmuştu. Benim adım Yeliz. Benimki de Handan. Hemen hemen aynı yaşlardayız herhalde. Nezaketle gülümsemesi gerekirken merakına yenilmişti. Kaç yaşındasın? 28. Handan hafifçe gülümsemişti. Ben 23 yaşındayım. Yeliz de gülümsüyordu ama Handan'dan çok farklı bir sebeple. Bak yakınmış yaşlarımız. Ara ara görüşüp sohbet ederiz. Olur. Sen çalışıyor musun? Evet. Ben işten çıktım. Sen müsait olunca bana haber verirsin. Görüşürüz. Başını sallayarak. Olabilir. İstersen yani şimdi de müsaitsen gel. Handan içinden. Nereden çıktı şimdi bu? Ne yapışkan kadınmış. Elimizi verdik kolumuzu kurtaramıyoruz. Demek ki kocasına da böyle yapmış. Adamı tanışır tanışmaz kafaya koymuş ve evlenene kadar rahat etmemiştir. Sahte gülümseyerek isterdim tabii ama evde işimiz var biraz. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Handan merdivenlerden inmeye başlamıştı. Yeliz de kapıyı kapatmıştı. Birinci merdiven, ikinci merdiven, üçüncü merdiven. Handan bir an durmuştu. Karşısında o vardı işte. Handan merdivenlerden inerken Sadık da yukarıya doğru çıkıyordu. Yeniden göz göze gelmişlerdi. İkisi de gayri ihtiyari gülümsemişti. Merhaba Handan. Şimdi yalnız yüzü değil, gözlerinin içi de parlıyordu. Kalbi sanki bir minik kuştu. Nasıl da pırpır etmişti. Çok sevinmişti onun adını hatırlamasına. Aşk böyle bir şey miydi acaba? Böylesine saçma bir nedenle bile heyecanlanabiliyordu insan. Şimdi anlıyordu eski sevgilisi Yılmaz ona sen aşk nedir bilmiyorsun dediğinde gülmüş, arkasını dönüp gitmişti. Ama demek ki bugüne kadar yaşadığı heyecanlar aşk değilmiş. Merhaba Sadık, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de. Bize mi gelmiştin? Evet, gel öyleyse oturalım. Yok, sadece yemek vermeye gelmiştim. Göz kırpmıştı. Sen mi yaptın yoksa? Hayır, ben yapmadım. İşten yeni geldim zaten. Çok sağ ol yemek için. Afiyet olsun. Bir ara oturmaya da gel. Gülümseyerek. Tabii olur. Gelirim. Sadık, Handan merdivenlerden rahat geçsin diye duvara iyice yaklaşmıştı. Handan onun yanından geçerken kolu onunkine değmişti. Bu bile yeterdi ona. Sadık yukarı çıkmış, kapıyı çalmıştı. Ama uzun süre açılmamıştı. Dakikalar sonra açılan kapıyla karısı Sadık'ın yüzüne bakıp ''Nerede kaldın?'' alaycı bir tavırla ''Hoş bulduk.'' Sadık içeriye girmiş, kapıyı kapatmıştı. Yeliz mutfağa girmiş ve Sadık'ın yemeğini hazırlıyordu. Bir müddet sonra Yeliz içeriye tepsiyle girmişti. Elindeki tepsiyi pencere kenarında duran büyük masanın üzerine koymuştu. Sadık yerinden zorlana zorlana kalkmış ve masaya gelip oturmuştu. Yemeğini yemeye başlamıştı. Yeliz, nasıl geçti günün? Sadık öyle büyük bir lokma almıştı ki yutması için epey çaba sarf etmişti. Yutunca da, iyi. Yeliz'in yüzü asılmıştı. Sadece bu değil mi? Ben saatlerce bekleyeyim kocam gelecek diye, o gelince her şeyi bir kelimeyle mahvetsin. Tebrik ederim seni Sadık. Yahu Yeliz, yorgunluktan ölmüşüm, üstüne açlıktan da, sen günün raporlarını istiyorsun. Yeliz'in can sıkkınlığı kendini sinire bırakmıştı. Dalga mı geçiyorsun aklınca? Ne dalgası? Rapor falan. Sadık ağzında lokmasıyla zorla konuşuyordu. Yok da şu yemeğimi bitireyim, sonra bana ne istersen sor. Yeliz yerinden kalkmış, mutfağa gidip çayın altını yakmıştı. Sadık ise öyle hızlı yemişti ki şimdi karnı patlayacak gibiydi. Yeliz içeri döndüğünde Sadık doymuş, kalkıp ellerini yıkamaya gitmiş, tepsi öylece duruyordu. Yeniden içeri giren Sadık'a, doyunca şu tepsiyi kaldırmak çok mu zor? Ben o kadar yorulup yemekleri yapmışım, sen de tepsiyi kaldırsan ölmezsin ya. İçinden, ya ne de yorulmuşsun, bir soslu makarna, yanına hazır yoğurt ve komşunun gönderdiği yemeği o tabakta tepsiye koymak zor olsa gerek. Sadık gülümseyerek, o zaman sen de kaldırınca ölmezsin. Yeliz Sadık'ın yüzüne nefret dolu bir bakış fırlatmıştı. Bazen çok aksi bir adam oluyorsun. Sadık içinden, ne güzel işte. En azından bazen oluyormuşum. Ya senin gibi her daim olsaydım. Ona, üf Yeliz, altüstü bir şaka yaptım. Yüzünü şekilden şekile sokarak, öyle mi? Hiç belli olmuyor. Şaka yaptığın da haber ver de güleyim. Tepsiyi bir hışımla alıp mutfağa gitmişti. Yeliz içeride bulaşık yıkıyordu. Sadık ise ayaklarını uzatmış, televizyonu açmış, yorgunluğunu atmaya çalışıyordu. Keyif dolu dakikalardı. Ancak bu keyif dolu dakikalar çok da uzun sürmemişti. Yeliz içerisinde çay bardakları ve çaydanlığın olduğu tepsiyle girmişti. Tepsiyi bir köşeye bırakıp televizyon kumandasını alıp televizyonu kapatmıştı. Şimdi ise kocasını dürtüyordu. Haydi Sadık, kalk, hem çay içelim hem de sohbet edelim. Sadık'ın iki seçeneği vardı. Ya saatler süren bir kavga ve günler sürecek küsseye razı olup kalkmayacağım diyecekti, ya da paşa paşa kalkıp çayını içecekti. O da en akıllısı olan ikinci seçeneğe karar vermişti. Koltuktan yavaş yavaş kalkarken Yeliz çay bardaklarına çayı doldurmuştu bile. Sadık önüne bir sehpa çekmişti. Yeliz de çayını alıp Sadık'ın koltuğunun karşısındaki koltuğa oturmuştu. Yemeğin bitti. Şimdi anlat bakalım, neler yaptın? İşte bilirsin, bütün gün durmadan çalış babam, çalış. Öğle arasında şöyle bir dinlendik güya, sonra yine dön başa. Aman sen de, hep aynı sözler, hep yorgunsun. Sadık çayından bir yudum alıp, yalan mı söylüyorum? Yalan değil de abartıyorsun bence. Gülerek, bunu söyleyen sen misin? Evet, söyleyemem mi? Yok yani, çalışırken iş dönüşlerinde 2 saat kendine gelemezdin de bunu söylemene şaşırdım. 4. ayrımın sonu, sayfa 74.